Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Sevincimizi, inancımızı, huzurumuzu ve huşu duygumuzu sizlerle paylaşmak üzere düzenlenen bu programda her zaman olduğu gibi çok değerli bir misafirimiz var. Misafirimiz.
Estağfurullah.
Münir Arıkan hocam, hoş geldin.
Hoş bulduk, sefa bulduk. Şeref verdi. Hocam. Allah ben, razı olsun, estağfurullah diyelim.
Ben bu sohbete girmeden önce şimdi çok yaygınlaşan bir şey var, bu yaşam koçluğu diye. Fakat bu yaşam koçlarında gördüm, böyle levhasını asmış. Gördüm adamı, Allah Allah. Kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı? Nerede gayriye kaldı himmet ede. Adam kalkacak, bize yol gösterecek. Aslında bu yaşam koçluğu yalnız bir şey gösteriyor. Bizim kendi kültürümüzde toplumun bir bilene ihtiyacının giderilmesi anlamında bir boşluğu dolduruyor. Yani millet kafası sıkıştığı zaman, yani müracaat edebileceği kesinlikle bir yer arıyor.
Kesinlikle arayıştayız.
Ha, bu arayan adam kim arayacak? Bu işi bilen adam arayacak. Efendim bu işte uzman adamı arayacak, tecrübeli adam arayacak. Aynı zamanda sözüyle, sohbetiyle, kendisini ikna ederek onun düşünce dünyasını değiştirecek. Belki de harekatını, tavrını değiştirecek bir çözüm yolu arayışın ifadesi. Esasında siz buna yaşam koçluğu demiyorsunuz da düşünce koçluğu diyorsunuz ama.
Ben onu kullanıyorum hocam.
Benim bu söylediğim doğru mu yanlış mı?
Kesinlikle
bu ihtiyacın,
doğru.
Toplumsal ihtiyacın sanki yeniden tezahürü gibi.
Eyvallah.
Bize yani karşı çıkıyorlar ya, bazı hocalar şeyhliğe karşı çıkıyorlar filan. Rehberliğe karşı
kılavuzluk
çıkıyorlar.
Kılavuzluk aslında. Kılavuzluk, rehberlik, tabii. Kılavuzluk.
Tabii canım.
Yani müsteşar bu işte abi. Yani.
Evet.
Danışılan kişi değil mi?
Evet tabii.
Gerçi Osmanlı demiş istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek. İşte herkes de o mümtazlıkta olmayabiliyor.
Ama tabii.
Ben de aşağı öyle değil.
Yok estağfurullah. Yok.
O mümtaz şahsiyet değilim ama olma gayretindeyim abi.
Ama istişarenin bir şerti var. Adam her konuyu bilmez ama yalnız sizin başınızlara düştüğü konuda adam biliyorsa o adama da istişare edeceksiniz.
Değil mi? O konuda deruni bilgisi
tabii,
varsa.
Tabii damdan düşen çok daha iyi bilir. Yani düşen eyvallah bir adama gidip sorarsanız.
Eyvallah.
O adamın göstereceği reçete daha geçerli olur.
Ona uyulur.
Tabii onun için. Yani istişare eyvallah bilenle olur. Ehliyle istişare olur. Naehille istişare olmaz.
Ayhan Songar rahmetli hocam derdi ki evladım ruh hastası olmaz.
Ya.
Herkes ortalıkta söylüyor ruh hastası, ruh hastası. Sizin duygu düşünceleriniz hasta. Düşünceyi terapi yapınca, tedavi edince düzelirsiniz.
Doğru.
Hemen de şeyi okurdu. Ben nefaka fî min ruhî. Yani öyle üflediyse Allah ruhundan o hasta olmaz derdi. Zaten
tabii
ölümsüz derdi yani. Beden
tabii
ölünce ruh çıkıyor gidiyor
tabii
yani.
Tabii, tabii.
O anlamda bizim yaptığımız daha bir düşünce kılavuzluğu. Aslında
amen
düşüncenin de biraz daha alternatiflerini ortaya koyarak insanın önünde çok seçenekli bir hale getirilmesi, yazılı hale getirilmesi. Bir de çok önemli bir şey var abi. Tarafsız birinin gözüyle görmek istiyor insanlar.
Evet.
Karı koca kavga etmiş. Şimdi kaynana barış deyince diyor sen kızını tutuyorsun, barış diyorsun, senin menfaatin var. Ama üçüncü göz biri her ne kadar çok da şey olmasa, illa sizin gibi allame ulema olmasına gerek yok. Bizim gibi ulumalar da bu arada bir şeyler söyleyebiliyor, sesini duyurabiliyor.
Yok Münir'cim öyle değil.
Canım abi.
Bu İslam hukukunda da şeydir, Cenab-ı Hakk'ın da emridir. İki tarafı dinlemeden kesinlikle hüküm vermeyeceksiniz.
Eyvallah.
Çünkü herkes tek taraflı anlatıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bakın sizden bana birisi gelir çok güzel konuşur.
Ya.
Haksız olduğu halde öyle müdellel konuşur ki ben ona haklı derim. Haklı olan da derdini anlatamaz. Ben o da haksız derim. Herkes bunu vicdanına danışsın. Her kime hakkı olmayan bir şeyi hakkı diye vermişse meğer o cehennem ateşinden bir parçadır. Onu derhal sahibine
eyvallah
iade etsin.
Kul hakkının zirvesi.
Şimdi dolayısıyla burada iki tarafı dinleyerek işte sizin ifade ettiğiniz üçüncü göz, dışarıdan bir göz.
Kesinlikle dinlemeden bakın yapmıyorum abi.
Tabii.
Kesinlikle yani.
Kesinlikle olmaz.
Bazen diyorlar hocam epey de bir para alıyoruz biliyorsun. Hocam diyor eşim gelmiyor. Ben diyorum kusura bakmayın sizle görüşemem. Epey
tabii
bir kazançtan olmamıza rağmen asla.
Tabii.
Bir de zorla olmayacak, gönüllü gelecek.
Tabii doğrusu bu.
Alsın diyorum kitabı okusun, internetten araştırsın.
Tabii doğru.
Hani
doğru.
İlaçta bir öyle değil mi abi?
Evet.
Doktora güvenirse tesiri artıyor.
Amenna bu iş böyle. Bu da düşünceyi değiştirme.
Ya.
Bak
plasebo etkisi
bir adam,
diyorlar buna.
Kendi kendisine adam formatlıyor. Buna şimdiki bu bilgisayar tabiriyle söyleyelim.
Eyvallah.
Düşünce de insanı bir yönlendiriyor. Niyet yönlendiriyor. Eğer niyetiniz çok güçlüyse eğer sizin kendinize güvenli samsa hastalığı yeniyorsunuz.
Eyvallah.
Ama bir sizde tereddüt meydana gelip de evham ve işkillenme başlıyorsa hastalık da başlıyor. Dolayısıyla insanı düzeltmen yolu düşünceyi düzeltmekten geçiyor. Şimdi gelelim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Esas,
buyur o, abi.
Tabii Ramazan esasında gerçekten bu düşünceyi, niyeti, insanın iradesini kontrol altına tutmada ve yönlendirmede Ramazan ve oruç. Özellikle
Eyvallah.
Sizin mesleki açıdan bu konudaki değerlendirmeniz hem bizim, benim şahsım için hem de dinleyicilerimizin çok önemli diye düşünüyorum.
Estağfurullah canım abim. Şöyle bir hazırlık yaptım ben siz bana bu vazifeyi verdiğinizde. Bir bu dönemleri vakit ve zaman odaklı değerlendirelim sizinle beraber. Bir de ibadetin nev'i çeşidi açısından bir değerlendirelim. Evet. O açıdan hani üç aylardan Bismillah deyip başlarsak bu geldiğimiz zaman dilimine kadar ki şu mübarek Ramazan dönemlerine kadar ki dönemde aslında bu özel bir sezonda olduğumuzun bilinci. Hani indirim sezonu diyorlar ya. Burada da sevapta artırım sezonu aslında. Yani çok özel bir vakte giriyorum ben. O çok özel ve şerefli kabul edilen zaman dilimindeyim. Hani mukaddesi Tuva işte ayakkabısı çıkartılıyor değil mi? Musa Aleyhisselam'ın mukaddes vadidesin. Şimdi öyle bir vadide olmaya gerek yok. Biriyle bir yere gidiyorsunuz. Diyelim o ilim büyüğü. Eve girerken merdivenden çıkana kadar onu öyle büyütüyorsunuz. Yürüyüş bile değişiyor. Sesler kısılmaya başlıyor. Kafa öne doğru eğiliyor. Ceket açıkta ilikleniyor. Niye? Özel bir yerdeyiz biz şimdi. Aynı burada olduğu gibi benim düşüncem bu üç aylarda mesela bunun içerisindeki kandiller ne yapıyor abi? Ekstra bonuslarla bir kalbi ferahlatıyor. Şimdi düşün 9 ayı belli bir hengamede, belli bir savaşta, belli bir şeytanla mücadelede başarılı olan yok ki zaten. Hepimiz mağlup oluyoruz zaman zaman. Böyle bir şekilde gelmiş bir savaşın içinde, savaştan çıkmış şimdi bir 3 aylık özel bir döneme geliyor şimdi bir kul. Burada ona şimdi bu geldiğin bu zaman diliminde senin birine 1000 veriliyor, birine 10.000, birine 100.000 veriliyor. Bu müjdeyi verdiğinde o anı değerlendirmesi daha kolay oluyor. Birebir olsa 9 ay gibi geçecek. 11 ay gibi geçecek. Rutine bağlayacak. Ama içerisinde o tatlı sürprizlerin olması aynı zamanda bir toplumsal kaynaşmayı da sağlıyor. Niye? Hani sadece cumada gördüğün, bayramda gördüğün bir insanı o kandiller vesilesiyle daha sık görmeye başlıyorsun. Kimdi hatırlamıyorum ama abi siz onu çok iyi bilirsiniz. Hani bir ara ya İstanbul müftüsü ya Diyanet reislerinden bir tanesine efendim diyorlar böyle bidat mevlüt bilmem ne kandil mandil bunları kaldıralım falan. Ne diyorsun evladım diyor bu muazzez Necip milletin diyor elindeki tek şeydir kültürel anlamda. Dine bağlılığını sen bunu da alırsan her şeyini almış oluyorsun öyle şey olur mu diye. Yani bazı kişiler şu anda öyle bir usul türedi hocam. Yok bu bidat diye çıkıyorlar nargileye gidiyorlar ondan sonra.
Şimdi ben şöyle arz edeyim burada.
Estağfurullah.
Münir'cim bak bir defa biz bid'atı çok iyi anlamamız lazım.
Değil mi hocam?
Bid'at ibadet ve itikatta olur. İbadete ve itikada yaptığınız her ilave ya da her eksiltmenin adı bid'attır. İmanın şartlarını 7'ye çıkarırsanız bid'at olur. 5'e düşürürseniz de bid'at olur. İslam'ın şartını 6'ya çıkarırsanız da bid'at olur. 4'e düşürürseniz de bid'at olur.
Eyvallah.
Efendim sabah namazının sünnetini 1'e indirirseniz de bid'at olur. 4'e çıkarırsanız da bid'at olur. Ama muamelatta bid'at olmaz.
Bu bak, önemli bir
şimdi
şey.
Şimdi sizin sahanıza giriyoruz belki ama sosyal psikoloji diye bir bugün gittikçe değeri daha çok idrak edilen bir ilim dalı var. Toplumu belli dinamiklere doğru yönlendirme meselesi.
Ya.
Şimdi bu sosyal psikolojinin tabii bir gereği. Adam 27 Mayıs'ta ihtilal yapmışlar, düdük çalmışlar. Sonra gelmişler bayram ilan etmişler. Millete çikolata dağıtmışlar. Niye? 27 Mayıs'ın toplumda kabul görmesi, gönüllere yerleşmesi için yapılmış. Bu sosyal psikolojidir.
Eyvallah.
Şimdi bizim Osmanlı,
dini anlamda da
Osmanlı kültüründe de bizim alimlerimiz ki ben şuna inanıyorum bizim alimlerimiz bir adeti yerleştirirken mutlaka arkasına bir ayet koymuştur.
Kesinlikle.
Mutlaka. Ha şimdi bizim alimlerimiz biliyor ki Osmanlı tebaası Arapça bilmiyor. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor. Peki bu okuduğu Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamayan toplumu ben nasıl böyle ürperen bir ciltle, kıpır kıpır oynayan bir gönülle Allah'ın huzuruna çıkartırım? Bunun üstünde kafa yormuş. Ben bu toplumun içerisinde nasıl peygamber sevgisini diri tutarım? nasıl dini duyguları diriltirim ve pörsümeyecek şekilde de taze tutarım. Bunun için kandil geleneği ortaya çıkmıştır ve bu itikat ve ibadete ait bir mesele değil, muamelata ait bir meseledir.
Eyvallah.
Dolayısıyla da bunu bid'at middat diyenler esasında...
Böyle bir şey türedi hocam şu anda bir moda.
Ama bunların hepsi şeyden kaynaklanıyor. Eğer siz hani dedik ya ecdadımız her adetin arkasına bir ayet koymuştur. Şimdi baktığınız zaman demin siz ifade ettiniz. Mukaddes mekan var. Hazreti Musa'ya ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Bak sen mukaddes bir vadidesin. O yüzden şu ayakkabılarını
çıkart. Çıkar ayakkabılarını.
Oraya ayakkabılarla girilmez.
Hürmet efendim, göstermen gerekiyor
tabii,
yani.
Kuddus Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından birisi. Şimdi bu demek ki mukaddes mekan var. Mukaddes mekana bir başka örnek de Barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Evet. Etrafını kutsal kıldığımız.
İsra'daki eyvallah.
Yani Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'yı.
Aksa ve çevresi.
Sana eyvallah. Göstermek için. Mübarek mekan var. Mübarek zaman da var.
Zaman da var.
Ramazan'ın kıymeti nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'in inmesinden. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. İçerisinde kadiri bulunmayan bin geceden daha hayırlı bir gece Kadir gecesi. Mübarek kutsal zaman da var. Kutsal insan da var.
Ya.
Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Mesela. Yani buna benzer pek çok şey var. Dolayısıyla bu gerekçeleri ortaya koyarak bizim ecdadımız kendi doğum gününü kutlamamış. Hanımın doğum gününü kutlamamış.
Ne enteresan değil mi?
Çocuklarının doğum gününü kutlamamış ama Allah'ın Resulü'nün doğumunu bir bayram ilan etmiş. Neden? Yani o gün hiç olmazsa insanların gönüllerinde peygamber misafir olsun. Beyinlerinde, gönüllerinde peygamber sevgisi yeşersin. Bunu besleyelim, büyütelim anlamında bir bayram ilan etmiş. Bunu böyle bid'attır diyerek filan. Böyle geçiştiren adamlar esasında buna aklı yetmeyen adamlar.
Hocam bir
onların da aklı yetseydi var ya bu işin kilosu 5 paraya düşer.
Değil mi? Kurban olayım bir parantez açayım. Ya bu ecdat dediğimiz şimdi hor vakir görülen bu Osmanoğlu öyle mukaddes işler yapmış. Öyle mübarek zatlarmış ki hocam. Gayrimüslimler o inançlarına dokunulmayan, canlarına, mallarına, ırzlarına dokunulmayan ve bizle eşit teba sayılan o gayrimüslimler rencide olmasın diye 29 Mayıs'ı kutlamamış Fatih. Hocam bu nasıl büyük bir şeydir ya? Hani her yıl biz aldık burayı diye topları dökse, tekrar şehri dolaştırsa falan ama Resulullah Efendimiz'i kutlayacağız tabii. Onun başka şeyi yok.
Evet.
Burada bir de bu kandillerde hocam, bu toplumsal kaynaşmanın yanında akrabayla muhabbete de vesile. Hadi gel de bitat de şimdi. Yani kandil vesilesiyle Anadolu'da bizim gelenektir. Ailenin büyüğü sağsa bütün akrabayı tualikat ona bir kandil simidi alır. Al gel şimdi kandil simine de şeyde, bitat de. Alıyorsun. Bak götürecek bir şeyim var. O bir vesile oluyor hediyeleşmeye.
Ya sıla-i rahim ne?
Sıla-i rahim.
Sıla ne? Bağlamak demek ya.
Değil mi?
Sıla-i rahim ne?
Arşa bağlı olup
aynı rahimden gelenlerin ya. Birbiriyle kaynaştırılması.
Ya. Ona bir vesile işte.
Bağlaştırılması. Ona... Aile bağlarının kuvvetlendirilmesi. Ben memlekete gittiğim zaman bir nostaljik bir duyguyla yenileniyorum.
Maşallah.
Çocukluk arkadaşlarımı görüyorum, ilkokul arkadaşlarımı görüyorum, akrabaları görüyorum, tazeleniyorum ve köklerimle bağım güçleniyor. Sıla budur esasında, şu bağlamak. Şimdi bu kandiller filan, bayramlar bu geleneğin
İhyası.
İhyası manasına gelir. Belki de bir toplumsal sıla-i rahim diyelim biz buna.
Kesinlikle.
Siz bunları nasıl yok farz edersiniz?
Hocam bir de bilimsel olarak şöyle biyolojik olarak da bir şey var. Diyelim hiç eski arkadaşlarınızı görmediniz. Amerika'da şimdi Kaliforniya'da Alzheimer'ın tedavisiyle alakalı bir belediye 1930'lu yılların 40'lı yılların şehrini kurdu. Film stüdyosu gibi. Vitrinlerinde o eski ürünleri buldular. Fiyatları, miyatları bilmem ne. Tezgahtarlar onlardan. Böyle orada dolanıyorlar. Ola ki tekrar hafıza canlanır diye. O yılları yaşatıyor ona çünkü. Çocukluğunu yaşatıyor.
Tabii.
Mekanda da işte bir enerji alıyorsun.
Evet.
O yıllardaki duygun ortaya çıkıyor. Bir enerji alıyorsun.
Tabii.
Şöyle bir şey var. Buradaki bu ziyaret, ziyafet, muhabbet o evin de bereketlenmesine vesile oluyor. Düşünsene dede diyelim büyük dedemiz evinde hiç bir yıl yemek pişmeyecek şekilde bayramda da ecik deyip eli öpülüp gidildiği için ama kandil uzun bir dönem onun evinde kalmayı, akşam yemeğinin beraber yenmesini, namazların eda edilmesini bu kadar muazzez bir şey yani. Şimdi hep de onlar karşılıklıydı öyle anlatmayayım ama en önemli kısmı bu kandillerin hediyeleşmeye vesile olduğu için çocukları psikolojik olarak camiye, kutsallara ve ibadetlere ısındırma faaliyeti
tabii,
oluyor.
Tabii çok.
Çünkü önemli. Dede elinden tutup cumaya ilk defa götürmez çünkü çalışıyordur. Dede çalıştığı dönemde torunu gelip nasıl alsın evden götürsün. Kandillerde ama herkes işten çıkmıştır. Evde rahat ortamdadır. Akşam namazı kılınmıştır. Tutar elinden torunu götürür. Giderken de cebine bir harçlık koyar. Yoldan da bir istediğini alır. Yani çocuk için tam kandil olsa da kebap yani. Dedem beni camiye götürse dediği bir beklediği bir şeydir. Gider ben şimdi, konuşmalar güzeldir.
Benim rahmetli dedem. Bana hep
Allah rahmet
cuma eylesin. Günü haçlık verirdi.
Ya.
Ayakkabı alır cuma günü alır. Efendim pantolon alır cuma günü alır. Tabii deliye her gün bayram. Ben de her gün cuma olsa derdim. Cuma günü oldu mu o camide vaaz ederdi.
Çocuk psikolojisi.
Ben de hemen giderim camide. Kürsünün dibinde otururum. Abdestli abdestsiz.
Ya.
Ondan sonra cuma namazının farzını kıldı mıydı yanında hemen. Elini cebine atar bana bir haçlık verirdi.
Maşallah.
Ben de pır kaçardım. Sonra sordum bir gün. Ya dede. Diğer günlerde cebinde ya. Akrep mi var? Oğlum dedi bak bizde de adettir. Çocuklar cuma gün sevindirilir. Çocuklar sonra biraz aklı başlarına geldikçe niye bu adam beni cuma gün sevindiriyor? Ha cuma Müslümanların bayramı. Ya. O çocuğun gönlünde cumaya ya. Karşı bir ısınma meydana ya. Gelsin. Biraz daha büyüdükçe ha cumanın Müslümanların bayramı olduğunun idrakine varır. Ve gönlü de cumaya bağlanır. İslami duyguları takviye edilir.
Şöyle bir şey düşünelim hocam. Buradan da imamlar lütfen alınmasınlar demeyeceğim. Alınsınlar üzerlerine. Ben geçenlerde bir cuma İstoç'ta bir vaaz yaptım haddim olmayarak. Hocam dediler böyle hoca var mıymış? Ben dedim hoca değilim. Hiç kızmadan, kürsü yumruklamadan, bağırmadan, çağırmadan. Böyle çok tatlı hakikaten huzurlu bir şey oldu. Şimdi bir daha da çağırıyorlar. Belki Ramazan dolayısıyla gidemeyiz ama bayramdan sonra bir sözüm var gideceğim. Şimdi çocukların zihninde... Abi bu çocuk psikolojisinde hani bu kardeşine güvenebilirsin. Birilerinin içeride bağırıp çağırdığı, onlar ses yapınca, gürültü yapınca da kızıldığı bir yer. Ama benim çocukluğumda, sizin çocukluğunuzda ilk lokumlu bisküviyi nerede yedin abi?
Tabii bayramda yedim.
Bayramda yedin, kandilde yedin, tabii. Ondan sonra camide yedin.
Tabii.
Orada dağıtıldı. Gül suyu eline ilk o zaman döküldü. Adam yerine ilk o zaman konulduk. Yani bu çocukların İslam psikolojisiyle, ibadet psikolojisiyle rahat ortamda ilk tanıştırılmasına vesile olması açısından da bir araç. Muhteşem, muazzez, mübarek bir araç yani. Böyle düşünmemiz lazım.
Evet.
Şeye gelirsek abi, bu üç ayların kandil dışındaki... ay olarak hani şehr olarak şeyine şerhine hani Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayındır, Ramazan da ümmetimin ayıdır var ya. Şimdi bu hadis-i şerifte muhteşem bir üleştirme var, bölüştürme var, paylaşım var. Şimdi Allah'ın ayı dese hadi Allah'ın ayı için çalış çalış çalış çalış tamam mı? Ama bak taksimata bak yani 3 aylar var. Bunun bir tanesi Rabbimizin ayı ona ibadet edeceğim. Bir tanesi Resulullah Efendimizin şefaatine mazhar olmak için ona salat selam getireceğim. Dua edeceğim, şefaat umacağım. Ama benim de bir ayım var ya. Abi bu nasıl bir şey veriyor insana, bir mutluluk veriyor biliyor musun? Adam yerine konma psikolojisi bu. Evet. Tam karşılığı bu ya.
Onura edilme.
Onura edilme.
Onura edilme.
İhsanda bulunma. Bunun içerisinde Recep'in kendi içerisine bakarsak. Yani eskilerde böyle bilmiyorum dedeniz rahmetliden anne babalardan böyle bir şey kaldı mı? Eskiden köstekli saat kalırdı abi. O inan babalar onu hürmeten takmazdı. Dedeyi hürmeten. O transistörlü radyoların yanına bir yere böyle sallandırılırdı oraya. Benim, asılırdı.
Benim kasamda.
Kasada bak. Niye? Özel bir şey çünkü. Şimdi bu Rabbimin ayıysa oradaki benim davranışlarımın da özel olmasını. Bak emir yok direkt. Ey cemaat duyduk duymadık demeyin işte bu ay Allah'ın ayıdır. Şöyle yapıla böyle yapıla. Bak serbestsin. Ama orada Müslüman nezaketi, insan zerafetiyle. O ayın içerisinde ne yapılır ne yapılmaz kendi kendine çeki düzen veriyorsun. Durumdan vazife çıkartıyorsun. Bu da seni aslında ona şöyle hani diyorlar ya emzirmeye kadınlar emrolunduğu şekliyle şey değil mecbur değil ama insanlığından yaptığında gönüllü olarak yaptığında daha fazladır diye aslında Recep de gönüllü olarak Rabbimize hemen ilk cumadaki regaib kandili de o sağlanıyor. Hani ragibe, rağbet edilmekten ya.
Tabii.
Bizi daha çok ibadete, muamelata, iyiliğe, insanlığa rağbet ettiren bir dönem giriyor. Bunu ilk Recep'le sağlıyoruz abi. Şey içerisinde ikinci şeye geldiğimizde Recep'in 27 Recep'teki kandile, Miraç kandiline. Şimdi burada namaz hediyesi var. Çok farklı bir şey anlatacağım abi. Amene Resulü var. Nedir Amene Resul? Hocalar hep anlatır işte. Üç hediye var. Namaz hediyesi var. Amene Resul hediyesi var. Şefaat. Şimdi Amene Resul'ü açmak lazım yani. Her akşam niye yatmadan evvel okuyoruz? Ecdat da bunu alışkanlık haline getirmiş değil mi abi camilerde?
Tabii. Mihrabiye.
Yani yatsıdan sonra. Niye? Bugün bir gün yaşadın abi. Psikolojik olarak düşün şimdi. Oraya yetiştin, buraya yetişmedin. O geldi, bu gitti, şu yaptı, bu yapmadı. İşte orucun kendi içindeki susuzluğu, havanın sıcaklığı, şudur budur bilmem ne. Akşamleyin diyor ki bunu okuduğunda, ey kulum bunu ben sana Miraç'ta hediye olarak verdim. Bu Allah'tan bir hediye ise beni bir sevindiriyor. Bir kere diyor ki bir dakika okuyayım manasını. Aa, Allah kuluna çekemeyeceğinden fazlasını yüklemezmiş. Demek ki bu benim çekebileceğim kadar bir gün yaşattı Allah bana. Bir ferahlatıyor yani. Bir ferahlık veriyor. Şeye gelince abi, buradaki şefaat müjdesine, biz bunu bir de Allah'ın ayı olan Recep'in içerisinde bunu almamız çok enteresan. Resulullah'ı vesile kılıyoruz ama Allah'a yakın olmamız halinde Rabbimiz son kararı verecek olan, ona da sığınmış oluyoruz. Yani aslında burada hem Rabbimizin saygısı var, Allah Resulü'nün de sevgisi var. Abi burada farklı bir izin varsa farklı bir şey anlatacağım.
Estağfurullah.
Ne bir de çok unutulan bir şey var. Ben bunu seminerde de kullanırım canım abim. Bir de bize bu olayla aslında Miraç'ta Rabbimiz nasıl toplantı yapılır öğretiyor. Yani evrenin en değerli toplantısı kulu Muhammed'e, Allahümme salli seyyidine Muhammed'e en sıkıntılı vaktinde bir moral motivasyon toplantısı ayarlıyor Rabbim. Ben seminer kardeşlerime soruyorum. Kardeşim diyorum, buraya nasıl geldin otobüsle? Unut diyorum. Zahmetli bir şey yapmışsın. Akşamleyin bu düzenleyen vakıf özel bir elçi gönderseydi sana. Kılık, kıyafet filanta. Efendim deseydi yarın işte vakfımız sizi şurada seminere davet ediyor. Surat hemen gülümsemeye başlıyor. Nasıl diyorum, adam yerine kondun değil mi? Hoşuna gitti değil mi? Dur, bitmedi diyorum. Eliyle böyle bir reverans yaptı. Kapıyı bir açtı, özel bir Cadillac gelmiş. Cibril-i Emin geldi, özel elçi. Allah'ın ihtiyacı yok öyle bir elçiye. Direkt kulu Muhammed'i alabilir Sidretül Münteha'ya. Bir şey öğretiyor bize aslında. Bir elçi göndermiş. İki, hiç ihtiyacı yok, Burak göndermiş, özel bir binek. Önemli olan üç abi. Direkt huzura almıyor, araya bir Kudüs gedisi koymuş. Bu psikolojiyi öyle bir rahatlatıyor ki. Zihninde ağa oluyorsun yani. Demek ki hani benim böyle dikte edileceğim bir toplantı değil. Gel bakalım niye sıkıntıdasın, yap şunları falan, böyle bir toplantı değil. Demek ki rahatlayacağım bir toplantı. Çünkü arada bir fasıla var. Rahatsın yani. Diyorum ki direkt toplantıya değil, vakıf bir de Bursa gezisi yapmış. Ne hissederdin hocam, harika olurdu. Dur daha. Huzura vardın, özel bir mekan, süper olurdu. Peki çıkışta üç hediye, muhteşem olurdu. Ama çıkıştan sonra da bir de Subhanellezi Esra var. Bir de bunun deklarasyonu, ilanı. Aslında bir bilinçaltımızda bir toplantı nasıl yapılır da bize göstermesi açısından ben Miracı bir de o anlamda anlıyorum. Hani takalluku bi ahlakillah var ya abi.
Bir de şöyle,
Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın.
Tabi. Takalluku bi ahlakillah ve bi
ahlaki Resulillah. Usve-i hasene.
Şimdi esas kandiller düşünce koştuğu açısından ben bakıyorum mesele.
Eyvallah.
İnsanın kendi kendisini hazırlaması.
Bak, kesinlikle.
Psikolojik olarak hazırlaması.
Düşünsel olarak.
Şimdi bu namazda da bu var. Hemen sizi birdenbire namaza sokmuyorlar.
Bir ön hazırlığı var değil mi abi?
Abdest alıyorsun, kalkıyorsun. Ya. Elini yıkıyorsun, ağzını yıkıyorsun. Burnuna su veriyorsun, ya. Yüzünü yıkıyorsun. Kulağına meshediyorsun, enseye meshediyorsun. Her bir, ayrıca çok da güzel, sünnet olan abdest azalarını yıkarken dualarımız var. Başımıza meshederken. Bu dualar bizi, bak biz kendi kendimizi hazırlıyoruz. Düşüncemizi kodluyoruz.
Ya.
Sonra güzel abdest aldık, sonra güzelce giyindik.
Kıyafet uygun değilse değil mi? Kıyafette
hemen,
bir şey varsa değiştiriyorsun.
Hemen farza da kosmuyorlar. Ya. Sünnet kılıyoruz.
O da farza hazırlık.
Tabii.
Süper.
Şimdi sünneti kıldık. Hemen farza, hemen birdenbire farza sokmuyorlar. Ya müezzin orada çok güzel bir üç ihlas okuyor. Bak bu üç ihlasa da bidat diyenler var ya.
Süper.
Sonra müezzin çok güzel bir kamet getiriyor. Müezzinin bıraktığı karardan imam efendi alıyor. İşte Fatiha zamm-ı sure okuyor. Ve insanların gerçekten böyle tüyleri diken diken olan bir deriyle, yüreği kıpır kıpır oynayan bir gönülle huzuru ilahiye çıkması. Ve esas farz namazların hiç olmazsa miraca dönüşmesi.
Ya.
Bundan önceki yapılan tüm şeyler, namazın içindeki ve dışındaki farzlar, insanı bu Ramaz'daki miraç havasını hazırlamak için adım adım adım bizim önce düşüncemizi değiştiriyor. Gönlümüzü oraya ısındırıyor ve hazırlanmaya çalışıyor.
Kesinlikle.
Kandilleri böyle değerlendirmek lazım. Yani
kesinlikle
bizi
abi.
Ramazan'a
Aynen.
Allah'ın ayına, aynen, efendim Kur'an ayına bize gönül olarak, şuur olarak, zihin olarak, fikir olarak hazırlanmaya yönelik birer ısınma.
Abi iki küçük şey ilave etmek istiyorum o dediğine. Bu abdestle başlayan şeyin öncesinde ilk ezanı duyuyorsun ya, ezanı Muhammedi. Bir de uzun makamlı makamlı, her zamanın makamı ayrı ya.
Tabii.
Makamsal olarak seni, zamansal olarak o anın ruhaniyetini hazırlıyor psikolojik olarak. Bir de diyorsun vakit var, ben şimdi bu vakitte hazırlık yaparım. Bu öncesi hazırlık. Yani yurt dışında duyamıyorsun işte ezanı Muhammedi'yi.
İlgileri de öyle. Şimdi bir adamın sabah ezanı dinlediniz güzelce. Es-salatu hayru minen nevm de dedi. Şimdi önce bir defa yatak odanızı terk etmeniz lazım. Ya. Sonra evinizi terk etmeniz lazım. Sonra mahallenizi terk etmeniz lazım. Bak bütün bunları birer birer geride bırakıyorsunuz. Bir insanın ilgi ve alanının en yoğun olduğu yer kendi evidir. Onu önce bir defa atıyorsunuz geriye. Sonra mahalleyi atıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz caminin.
Huzur-u ilahi,
hemen değil mi? Caminin şeysine girmiyorsunuz. Caminin güzel bir peysaj düzenlemesi yapılmış, avlusu var. Avluya giriyorsunuz. Avludan da hemen camiye sokmuyorlar. Camiye gireceğin zaman orada bir hazire var. Orada bak türbeler var.
Ha, hep
bak,
hazırlık.
Sen bak ölüm mesajını alarak ondan sonra camiye adım atacaksın. Camiye rastgele giremezsin. Sağ ayağını atarak gireceksin. Ya. Bak bütün bunların hepsi birer ritüel.
Kesinlikle.
Fenomen. Bunlar bizi bu maddi hareketlerin esasında hedeflediği, içimizde meydana getirmek istediği bir duygu ve his dünyası var.
Kesinlikle.
Bizi ona hazırlamaya
gerek. Bir de son şeyi ekleyeceğim abi. Öncesinde ezanı ekledim. Bir de bitiminde hani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin. Hadi dağıl. Orada da bir oturuyorsun, tesbihatı yani var. Duayla dua. Yavaş yavaş değil mi? Bir geçiş var yani.
Şimdi işin kandillerin, üç ayların.
Eyvallah.
Ve Ramazan'ın ayak seslerini duyduğumuz o mevsime doğru, o mana iklimine doğru bizi hazırlama yönüne temas ettik. Şimdi gelelim biz. Ramazan, oruç ve ibadet açısından.
Abi iki küçük şey ekleyeceğim. Oradan oruca gelelim. Evet. İzin verirsen İsmail'cim ne olursun.
Estağfurullah.
Şimdi üç ayları, kandilleri ve Recep'i anlattık. Şimdi Şaban'da iki cümleyle değinmek istiyorum. Hani Efendimiz'in ayı ya, evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ben Ramazan'a affedilmiş girme ümidiyle ona daha çok sarılmamı sağlıyor. Niye? Çünkü araya bir beraat koymuş. Beraatı minallah. Yani bu çok önemli bir psikolojik bir şey yani. Allah'tan beraatını alma ümidiyle Resulullah Efendimiz'in bütün sünnetlerine de teveccüh etme, rağbet etme farzlara başladı. Buradan Resulullah Efendimiz'in sünnetleri başladı. Artık Ramazan'da kamili insan olarak, insanı kamil olarak geliyoruz Ramazan'a, ümmetin mübarek ayı. Onun içine de çok enteresan, o demin buyurduğunuz bin aydan daha hayırlı, içinde Kadir Gecesi olmayan Kadir Gecesi'ni koymuş.
Ama bu şimdi Berat Gecesi dediniz ya.
Eyvallah.
Berat Gecesi Şaban ayının 14. gecesini 15. geceye.
Eyvallah.
Ya da 15'ine bağlayan gece. Tam Şaban ayının ortası. Niye Berat demişler? Bunun bir manası var.
Hı hı.
Gene bu düşünce değiştirme var ya, sizin düşünce koştuğunuz açısından önemli.
Estağfurullah.
Ve ma überri'u nefsi innen nefse le emmâretin bisû buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam. Nefsimi asla beraat ettirmem, temize çıkarmam. Ben nefsimin nasıl kötü karakterli, kötü kişilikte olduğunu çok iyi bilirim.
Neredeyse meylettirecekti
çünkü
işte, değil
mi? Ama işte bu nefs, işte insanın kendi nefsini ibra etmesi, beraat ettirmesi anlamında önemli bir. Beraat gecesini iyi değerlendirin. Beraat suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunu bir başkası gelip bizi yıkayarak temizlemeyecek.
Değil mi?
Bir başkası yıkasa da bir faydası yok. Biz tekrar kirletecek olduktan sonra.
Değil mi? Allah korusun.
Çok kısmi bir faydası olur. Allah ama asıl olan abi, kişinin kendi kendisini, kendi nefsini ibra etmesi. Düşünce koştu açısından ne diyorsunuz
çok,
buna?
Çok muhteşem bir şey abi. Bir de bu kolay bir şey değil mesela.
Tabii.
Sizden helallik almak kolay. Benim hakkımı size helal etmem kolay. Ama içeride yanıyor yangın. Biliyorum çünkü. Tabii. Bütün hatlarımı, dümenlerimi çevirdiğim alavereri, delavereri. Çok zor hocam bu ya.
İçimde 40 tane tilki dolaşıyor. Hiçbirisinin kuyruğu öbürüne değmiyor. Bunu kimse bilmiyor ama.
Ya.
Ama ben
biliyorum.
Ama işte bu insanın kendi içinde başlayan ve kendi içinde devam eden, yine kendisiyle biten bir
İç arınma. Kesinlikle.
Yoksa başkası bizi beraat ettirmiş. Yani başkası, biz gittik bir adamın bahçesinden elma çaldık. Adam da kestirdi ki ya bu elmayı bu adam çaldı. Verdi mahkemeye ama ispat edemedi. Biz delil yetersizliğinden beraat ettik. Ya peki ben kendi kendimi ikna edebilirim ki? Mümkün ben bu adam gidip o adamın bahçesinden mümkün bu elmayı almadım. bu elim o elmayı tutmadı.
Mümkün mü?
Çaldığım elmayı ağzım yemedi. Midem eritmedi. O yüzden çok güzel bir velilerden birisinin güzel bir sözü var. Haya diyor, insanın Allah'tan önce, başkalarından önce kendinden utanmayı süper bilmesidir. Çünkü Cenab-ı Hak yarın ağzımıza mühür çekecek. Bak bizim ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız yaptıklarını tek tek anlatacaklar.
Eyvallah.
Şimdi öyle olunca eyvallah, biz elimize inandırabilir miyiz ki o elmayı sen tutmadın, dalından koparmadın? Bu ağzımızı ikna edebilir miyiz ki sen yemedin? Midemizi ikna edebilir miyiz ki sen eritmedin bunu?
Mümkün değil.
Ha, demek ki önce kendimizden utanmayı bilmemiz lazım. Gene burada, gene geliyor düşünce koştuğuna. Biz kendi kendimizi, kendi düşüncemize hakim olacağız. Kendi nefsimizi kendimiz ibra edeceğiz, ibra temizlemeye edeceğiz, çalışacağız. Yani ben bir başkasından istifade edemez miyiz?
Edilir. Vesile kılınabilir ama ayrı asıl, mesela, asıl mertebe,
asıl olan
büyük savaş şey, değil mi abi?
Tabii işte büyük savaş bu.
Büyük savaş orada.
Evet.
Eyvallah. Abi burada orucun sonunda anlatacaktım ama bunu, bu bölüm zaman odaklı ilk bölümü bitirelim dedik ya, bitirmek açısından. Ben bazen soruyorum, aziz dinleyenlerim de buradan bir düşünsünler. Ramazan bayramı diyorum, herkes var diyor. Diyorum ki asıl literatürde Eidül Fıtır'dır yani bu. Yani oradaki fıtırı da uzmanlar üçe ayırmışlar. Bir hani sadakayı vererek, fitre vererek sadaka değil de fakir fukaranın sevindirilmesi.
Sadakayı fıtır.
Aynen sadakayı fıtır. Bir de bu dediğimiz bütün bu üç aylarla başlayan özel dönemlerde oruçla taçlandırdığın o demin az evvel söylediğiniz abi nefis muhasebesiyle, kişisel ibra ile, beraatla yeni bir fıtrata kavuştuğun, yeni bir fıtrat bayramı.
Yeah.
Bir de hani bazı şeyler, helaller yasak ya, yapamıyorsun, fütursuzca bir şey yapamıyorsun yani. Ama bayram gelince helal dairede fütursuzca serbest kulum. Hani
evet,
ben şeye benzetiyorum abi, bilmiyorum sizin köyde de var mıydı? Kışın ağılda bekletilir ya koyunlar. Onun ilk kapının açılması çok enteresandır, ya da büyükbaşlar. Böyle bir dışarı bir çıkarlar.
Ya, hurra,
hiç zıplamayan hurra, şey zıplaya zıplaya. Ya o da serbest, bu da serbest. Hatta ilk bayram namazını kıldıktan sonra eve gelince o tuhaf olur biraz. Elin gitmez kahvaltıya. Sonra bir bakarsın helal ya. Serbest, bir de ibadet yani, yemesen bile yesin gelir gibi bir şey. Buradaki üç Eidül Fıtır'ın içindeki manayı da içselleştirmek lazım. Abi gelelim bunun omurgasında Ramazan-ı Şerif'in oruç olduğu kesin. Fitreyle taçlandırıyoruz. O şunu söylüyor. Kendi nefsinden kıstığın, İşte bu kıstıklarınla da sevindir başkalarını. Aslında tam manası bu. Niye? Onları anladın. Ama tek manasının bu olmadığı kesin. Biyolojik olarak bakalım abi. Geçen bir şeyde okudum, bilimsel araştırmada. 510 milyar dolar obeziteyle mücadelede Amerika yıllık kaynak harcıyormuş. Bütün dünya ile alakalı bunun şeyini düşünelim. Aslında biyolojik olarak hani oruç tutun, sıhhat bulun kısmı var ya. Şu anda birçok modern profesör de hani bizim mahalleden değil, normal şeyleriyle arada oruç tutun diyor. Arada diyor mideyi rahatlatın diyor. Arada biraz tatil yapın diyor.
Ya Münir'cim, aslında şimdi oruç biyolojik olarak, orucu hayattan çıkarttık. Şimdi diyet geldi, rejim geldi canım.
Değil mi? Modern.
Namazı hayattan çıkarttık. Aerobik geldi, yoga geldi, bilmem ne,
meditasyon
geldi. Tabii.
Peki işin ruhaniyeti ne?
Evet.
İnsanın o demin nefsini ibrada, kişisel beraatını almada, kalbi selim isterler diyor ya. Kalp selim mi? Sakin mi? Sükunetli mi? İçeride heyeyler, içeride sıkıntılar. Bu kadar psikolojik olarak bunalımlar, şunlar bunlar. Faturası çıkacak bir şekilde. Biyolojik olarak bakarsak, amenna, bu dediğiniz doğru. Batı dünyası, modern dünyada bunu yapıyor. Ama ben mesela geçen Ender Saraç hocamdan dinledim. Böyle düzgün ehli namus profesörlerimiz, hocalarımız da var çok şükür. Esma-ül Hüsna diyor, belli zikirlerle, bu bir cami hocası ya da bir tarikat şeyi değil hocam. Yani sağlıklı beslenmede ünlü diyetisyenlerden bir tanesi. Ama ruhla alakalı yazdığı son kitabı da çok enteresan. Orada hastalıklara şifada belli zikirlerin, belli esmaların, belli ritmik şeylerle söylenmesinin insanı iyileştirdiğini söylüyor. Buna ikna edilmiş bir insan, bunu bak yine içteki İbrahim geldi. Kişisel olarak buna inandığında o inancı kendi geleceğini şey yapmış oluyor. Çok güvendiğiniz birisi diyor ki bunu özel bir ot memleketten getirdim. Dedemde de şu rahatsızlık vardı, içti geçti. Çok inandığınız biri ise nedesini de biliyorsanız içip geçiyor. Ama alavere dalavere yapan bir insansa, bir de bunu size belli para karşılığı verdiyse, alıp bir tarafa koyuyorsunuz. İçseniz de zorla içiyorsunuz, o size bir şey vermiyor. Burada orucun, yani oruç tutun, sıhhat bulun hadis-i şerifine uyularak, bunun bir nefis terbiyesi olduğunu bilincine varılarak, biyolojik olarak bizim genlerimizi temizlediğinin bilincine vararak bir aylık bir dönem zarfında bu arınmaya vesile olduğunu düşünsek, sadece et bedenimizden bahsediyorum. İnan hocam, bayramla hiçbir bizim toksinlerimiz, kimyasallarımız, genetik bozukluklarımız, arızalarımız kalmayacak düzeyde ferahlamış oluruz. Gerçekten vücut da bayram yapmış olur. Kanımız gerçekten temizlenmiş olur, inanmak kastıyla. Ama sadece biyolojik değil tabii. Biyolojik olarak, çünkü İslam literatüründe de, siz şimdi daha iyi söylerseniz, şimdi ben sadece parantez açayım, bunun sadece biyolojik bir vaka olmadığını, Rabbimizin bizim açlığımıza muhtaç olmadığını, bağlayınca bir sürü hayvanatında aç durabileceğinin, durabileceğiyle ilgili şeyler var, metinler var, doğru mu hocam?
Tabii canım.
Bu
tabii,
değil yani. Tabii, demek tabii, ki asıl tabii. Amaç bizim obeziteyle kurtulmamız, biyolojik olarak vücudumuzu arındırmamız, genimizi düzeltmemiz falan değil. Ama orada başka bir şey var. Şimdi orucu düşünelim. Nedir oruç? Az evvel buyurduğunuz gibi camiye ön bir hazırlıkla küt diye tekbir al namaza başla değil de, ruhsal, zihinsel, düşünsel bir hazırlıkla nasıl huzuru ilahiye zaten varılıyor, koşa, miraca
koşa,
varılıyor?
Koşa koşa gittin, nefes nefese, tık nefes. Hemen namaza durmak tahrimen mekruh.
Ya camide koşarak gitmek ön safa, o da değil mi mekruh?
Ya bir çöl, bir dinlen, bir gelmeye
sakin,
gel.
Sakin,
sakin. Eyvallah. Ondan sonra başla. Hatta şeyi İbnül Arabi namazın içinde ya da dışında olduğu farzlardan bir tanesi vakit. Kimisi içinde diyor vakit.
Değil mi?
Kimisi dışında diyor. Ama biz dışında kabul ediyoruz. Biz iftitah tekbirinden itibaren namazın içindeki farzlara geçiyoruz ama o vakti yorumlarken bir namazın vaktinin girmesi, öğlen namazının vakti, ikindi namazının vakti. Ama bir de diyor ki, bir de insanın kendisini Allah'ın huzuruna çıkarma kıvamına getirmesi ya, diyor bak.
Bu önemli işte.
Bu da ayrı bir şey.
Ayrı bir şey.
Evet.
Her zaman da olmuyor ama orada da bir müjde var hocam. Geçen babamdan duymuştum. Hani biz onlara yaptıklarının en iyisiyle şey yapacağız, karşılık vereceğiz var ya. Babam şöyle açıklıyor bunu, oğlum diyor. Molla Şükrü öyle açıklıyor, bilmiyorum doğruluğunu. Ben ulema değilim, size onu arz ediyorum.
Estağfurullah.
Ya diyor, insanın diyor oğlum diyor ömründe bir vardır diyor, bir teheccüdü yani. 40 yıl 50 yıl olmaz ama bir gece bütün sıkıntının içinde kalkmışsındır. İki damla, iki rekat. Bir yakalamışsındır diyor yani, tamam mı? Ve oleyi vurmuşsundur diyor manevi anlamda. Şimdi kıldıysan diğer bütün teheccüdlerin buna indekslenmesi, kat sayısının bununla çarpılması. Düşünsene. Bir farz namazı diyor sabah yakalamışsındır diyor. Ya bir
zaten,
akşama.
Zaten niye beş defa tekrar ediliyor?
Değil mi?
Her gün.
Değil mi? Yani, olasılıkları artırıyoruz
bir
herhalde.
Bir yakalarsanız her bir ömür size yeter.
Eyvallah. Bir de beş sırf defa ibadetlerle olmuyor ya.
Tekrarlanmasının sebebi
ya,
de o.
Ya.
Mevlana diyor ki bak, sarayın kapısında dur ve kapıya vur ve bekle.
Ya.
Mutlaka bir açan bulunur.
Amenna.
Bekliyoruz şimdi biz. Bekliyoruz. Huzur ilahide. Bekliyoruz. Beş vakit kapıya vuruyoruz. Ya mutlaka bir gün açılır bu kapı. Ama işte açıldığı anda her şey biter.
Hocam ya. Bilmiyorum ne kadar uygun da bunu anlatmak istiyorum izniniz olursa. Muhammed İkbal yavrumla ilgili bir de dua ederim şimdi Moritanya çöllerinde. İlim yolcusu kuzum.
Allah muvaffak etsin
bir gün,
inşallah.
Elhamdülillah şimdi benden daha dikkatli, namazların hep öyle olur inşallah yavrularımız, ama böyle 10-12 yaşlarında falan seminere çıkacağım, evde yatıyor. Uykusu da ağır böyle. Öğlen yatar böyle. Dedim ki oğlum ben abdest alıyorum. Kalkarsan dedim beraber kılarız. Kalkmadı ama içimden şunu geçirdim. Kalkarsa dedim 50 lira. 50 lira iyi para. Şimdi kalkmadı. Namaza durdum. İçimden geçiriyorum abi. Yetişirse farza 50 lira devam ediyor hala. Şefkatli babayım ya. Lan ben kimim Allah'ın rahmetinin yanında? Gelmedi. Dedim ki sünnete yetişirse en azından, ben sünneti kılarken 50 lira. Gel, kalkmadı. Dedim ben çıkıyorum. Çıkarken baba ya kusura bakma, seni yetişemedim cemaate ama bak kalktım diye gösterse kendini 50 lira. Kalkmadı kerata. Saati kurmuş yatmış. Yolda şunu düşündüm. Arabayla gidiyorum abi. Dedim vakit daha geçmeden arayıp beni baba ya bak kalktım ben merak etme gözün arkada kalmasın 50 lira. Sonra arabayı çektim kenara, ağlamaya başladım. Sen kimsin dedim bey garip kul. Allah'ın rahmetinin yanında. Seni böyle bekleyen bir Rabbim var. Ben oğlumu böyle bekliyorsam bu hisle. Ya kapıda şunu yaparsa kulum hala geçerli, şunu yaparsa geçerli, şunu yaparsa geçerli. Her arayan bulamaz ama diyor, bulanlar hep arayanlardan çıkar diyor Mevlana Hazretleri. Amin, arayışta olacağız, amin, yanışta olacağız. Amin.
Bak Mevlana diyor ki, hani Allah için bu dünyada diyor, eğer sen bir buğday tanesi verirsen Allah sana ekmek verir diyor.
Ya.
Allah için ekmek verirsen Allah sana diyor helva verir.
Ya.
Allah için helva verirsen Allah sana badem ezmesi verir. Ama Allah için can verirsen öyle diyor, Allah sana Firdevs-i Ala cennetini verir.
Amin. Amin.
Biz bir defa bir vermesini bilmemiz lazım. Yani biz yürüyerek gitsek Rabbimiz bize koşarak gelir.
Amin.
Onun rahmeti hep gadabının üstündedir.
Amin.
Ama biz bu tabii burada şey, o dengeyi kaçırmamak lazım. Biz evet gadabına da, gadabından sakınacağız ama rahmetine de sığınacağız.
Beynel havfi varraca,
sürekli rahmetine sığınırsak bizi bu eşkıyalığa götürür. Sürekli gadabına, gadabından çekinirsek o da bizi evhama kapılıp cinnete götürür. Biz dengeyi asla kaybetmememiz lazım. Biz burada bekçiyiz, sıddıkıyız.
Eyvallah.
Yani tüm dünyada herkes cehenneme gidecek deseler, bir kişi cennete gidecek deseler, o ben olabilirim ümidini içimizde taşıyacağız.
İnşallah.
Herkes cehenneme gidecek. Her şey cehenneme gidecek. Yalnız bir ya, cennete gidecek bir kişi cehenneme gidecek dendiğinde de o da ben olabilirim. Allah endişesinden de uzak durmamamız lazım.
Eyvallah abi. Allah razı olsun. Temelde dolayısıyla bizim bu ibadetlerle alakalı değerlendirdiğimiz her ibadetin temelinde abi mutlaka ama mutlaka bir sosyal ve ailevi yönde var. Şimdi buradan kişisel nefsani olarak baktık ya, bir de aileye bakalım. Ne oluyor abi oruçta? Bir kere baba kazancını daha helale sevk etmeye başlıyor. Şu anda bilmiyorum, bir ara Taksim'de vardı bu tür yerler. Gazino, mazino bilmem ne, ana meydanda olduğu için görülürdü. İşte kandil dolayısıyla kapalıyız, Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Anadolu'da hala öyle ama İstanbul'daki son durumu bilmiyorum. Hürmeten yani gayrimeşru yolla bile bir kazanç aldığını düşünen insanlar kapılarına şey vururlardı, kilit vururlardı abi. Şimdi ben düşünüyorum, helalinden kazanıyor bir ticaret erbabı bir insan. Geçen bir koçluk yapıyorum bir süt ürünleri satan bir abimize. Ramazan gelince diyor, hocam ekstra %5 indirim yapıyorum Ramazan hürmetine. Bak helalleştirme çabası var yani abi, onu söylemeye çalışıyorum. İlla harammış helale çevirme adına değil. Ama daha kul hakkını gözettiği, ya daha böyle ruhani...
O da bir infaktır.
Yani. Değil mi? İnfak. Amin. Fakirin tabii. Hakkını anlayıp,
tabii.
Müşterinin evet. Hakkını anlayıp, kul hakkına hürmet etmesi.
Şimdi Ramazan gelirken herkes Ramazan istismarcılığı yapıp, gerekmediği halde zam koyanların ya. Durumunu düşünün. Bir de
bu
Ramazan dolayısıyla ben %5 indirim yapıyorum diğer adamın.
Muhteşem.
Nezd-i ilahideki alacağı ecri düşünün.
Süper. Süper. Darısı umrecilerin, hacıların başına.
Tabii.
Onlar da hani uzak doğuya şuraya buraya %50 indirim, 40 indirim. Hacca gelince 1000 indirim. İnşallah orada da yeni dönem gerçi birkaç indirim şeyi oldu değil mi?
Evet.
Türk Hava Yolları'na Allah razı olsun. Burada kazançtan başlayan bir ruhaniyet var. Niye? Çünkü ben bunu iftar masasında yiyeceğim. Bir de akşamları işte İstanbul şartlarında bu hengamenin, küresel hızın, global rekabetin alıp başını gittiği şu şeyde, yoğunlukta herkes kendi evinde bir başına. Ama iftar sofrası öyle olmuyor. İftar sofrasında mutlaka bir gün bir yere davetli oluyorsun. Hayır, bir gün bir akraba sofraya oturuyor, bir aile büyüğü.
İftar sofrasında beklemek var. Sofra mükellef dizilmiş. Yani artık bütün her şeyi canın ayrı çekiyor. Ben Ramazan'da hiç alışveriş yapmayı sevmem oruçken.
Yapmayın ya da diyorlar zaten.
Şunu da alalım, bunu da alalım, bunu da canım çekiyor diye. Ama ne kadar mükellef sofra olursa olsun.
El uzatmıyorsun.
Ye deyinceye kadar elinizi bile uzatamıyorsunuz. Hatta niyet bile demiyorsunuz.
Sabır
bu
değil mi?
Bu müthiş bir sabır ve dayanıklılık testi.
Bir de son raddesinde ya, yani açlığın
evet.
En zirve yaptığı yerde
tabii.
Açlığın en zirvede olduğu son 5 dakikada senin nimetin ortasına alıyor.
Tabii
yani. Gel bakayım diyor.
Müthiş bir dayanıklılık testi. Müthiş bir şey.
Kesinlikle.
O yüzden şey, şimdi siz söylediniz
sabır
ya.
Sabır da var içerisinde eyvallah.
Mevlana diyor ki bak, niyetler tohum gibidir. Meyveleri vardır. Niyetlerin meyvesi davranışlarımızdır.
Ya.
Lokmalar da tohum gibidir. Lokmaların da meyveleri vardır. Lokmaların da meyvesi yaptığımız amellerdir. Eğer diyor yediğin bir lokma diyor.
Muhteşem abi.
Eğer yediğin bir lokma diyor, eğer seni ibadete, taata, güzel işlere sevk ediyorsa, teşvik ediyorsa, iteliyor ve öteliyorsa o lokma helaldir, onu hayatında çoğalt. Ama yok, yediğin lokma seni ibadet ve taatta tembelliğe ve atalete sevk ediyorsa, iyi ve güzel işlerden alıkoymaya çalışıyorsa, o lokmalar haramdır, o lokmalardan uzaktır. Şimdi ben bunu şeye benzetirim ya, araba, benzinli araba, süper benzinle çalışıyor. Ya kardeşim, şu şekeri eritsek de bunun baklavanın o şeysini,
Şırasını
koysak ne olur, daha tatlı lan, daha iyi çalışır. Vallahi koyun arabaya takarlar.
Motor gidiyor değil mi?
Motor gider. Cenab-ı Hak da insan bedenini helal rızka göre dizayn etmiş. Helal rızıkla beslenen bedene gözleri bile seve seve hizmet eder. Ya. Kulakları seve seve hizmet eder. El severek hizmet eder. Ayak severek hizmet eder. Ama haramla beslenen bedene kerhen hizmet eder. Fırsat olsa göz kaçacak ama kaçamıyor. Görüyor. Kulak fırsatını bulsa kapatacak ama olmuyor. Bedeniniz bile size kerhen hizmet eder. Çok çok önemli.
Helal lokma ile alakalı
belki
abi,
de
bilmiyorum.
Bereket de budur zaten.
Değil mi?
Bereket.
Değil mi?
Bak, bizde para kazanırsınız, paranızın bereketini bul derler.
Amenna.
Ev alırsınız, evinizin hayrını görün derler.
Ya.
Çocuğunuz olur, çocuğunuzun hayrını görün ya. Derler. Bana göre bu bereket burada saklı. Sadece bu bize has, başka kimse de yok. İslam'a has bir şey.
Aynen. Öbürlerinin umurunda da değil zaten.
Evet.
Hayırsız çocuk şeyine dönmüş, mezrasına dönmüş evleri. Buradaki tabii abi o rızkın helalliği ile alakalı işin içerisinde bir de gönüllü olarak davet edilmiş olmak var ya. Bir ekstra şeyi var ama burada. Önemli bir şey. Böyle bir hadis-i şerif de var galiba. Hani iyi insanların yemeğiyle kötü insanın yemeğiyle ilgili Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerif var. Aynı restoran abi. Bir A arkadaşın davet ediyor. Yiyorsun, kalkıyorsun, kuş gibi hafifsin. Aynı yemeği yemişsin, aynı menü. Bir de B arkadaşı rızkı helal değilse ağırlık yapıyor, sıkıntı veriyor. İbadetinden lezzet almaz bir hale getiriyor. İlla sıkıntı vermesi, hasta etmesi önemli değil. Tamam, hasta etmiyor ama bu sefer o kıldığın namaz ya da o andaki ruhaniyetin ya, farklı oluyor. Ya, değiştiriyor yani psikolojiyi.
Ya, Münir'cim,
tamamen.
Münir'cim şimdi... İnnen nazrate sihamun mesmumun min sihamı iblis ten kötü ala kulubikum buyuruyor Efendimiz. Her bir harama bir bakış şeytanın zehirli oklarından bir ok gibidir.
Yedik
onlar
oku.
Gelir sizin gönlünüzün üstünde bir nokta bırakır, leke bırakır. Şimdi ben Nişantaşı'na çıkarsam, Taksim'e çıkarsam, Kadıköy'e gidersem bir hafta müthiş bir içimde ağırlık hissediyorum. Kasveti kalp. Bu işte yani iyi insanın sofrasına gidiyorsunuz, hafifliyorsunuz.
Ya.
Ama bu katı kalpli adamın sofrasına gidiyorsunuz, o kasvet size de bulaşıyor. Onda da ağırlık hissediyorsunuz. Gayet normal bu.
Eyvallah. Yani. Burada dolayısıyla ailelere de bir aile koçu olarak, aynı zamanda düşünce koçu olarak bir küçük uyarımız olsun abi izninle. Hani hanımefendilerin bunu... Gongullu olarak hazırlamaları sadece eşinin hatırından dolayı falan değil. Şimdi biraz böyle kız tarafı, erkek tarafı, aileler biraz perişan olmuş durumda. Yok kaynana geldi, kayınvalide geldi. Kaimu ana yani bir kere. Nasıl kaynanaya döndü ki o cadı kazanı gibi? Kaimu peder değil mi abi yani? Pederin yerine kaim olan zat. O bu kadar geldi, bu kadar geldi. Ona şu yapıldı, buna bu yapıldı. Böyle al gülüm ver gülüm. Şeye dönmüş abi hani sünnete gidiyorsunuz. Törene giderken bir akrabanın çeyrek yaptıysan üstüne ismini yazıyorsun. Bu ne demek? Bak ulan sana çeyrek getiriyorum. Sen de bana çeyrek getirmezsen aşağısı kabul değil. Yani ticaret değil ki bu. Dolayısıyla burada aileler bu iftar sofrasını ya biraz sonra kılınacak namazlara, akşamki sahura kadar ve daha sonra devam eden o günün orucuna, ibadetine, taatına yakıt olacak bunlar, genetiğine bir yakıt olacak diye düşünürlerse aile içerisindeki muhabbete daha fazla vesile olacak. Ama öyle düşünmezlerse, bunu bir yük olarak düşünürlerse hissedar olmaları da azalacak burada. Halbuki hissedar olma fikri ne kadar önemli bir şey yani. Aile muhabbetine, sıkıntıların giderilmesine, işte onun için abdestsiz emzirmezdi yani büyüklerimiz. Çocukluğumda çok duymuşumdur böyle vaka. O sizin deminki dediğiniz helalliğin oluşması adına, ibadetin o lezzetin oluşması adına. Sadece abi aile içerisinde de değil bu. Bir de sosyal yönü var. Sosyal yönünde ne? Mesela ne zaman çağrılır? Şu andaki günlük İstanbul koşturmacasında, Ankara koşturmacasında, Adana, Antep, Sivas, Trabzon koşturmacasında komşular bir apartmanda ya da bir aynı mahallede ne zaman çağrılır? Çok nadir. Üç aylar geldiğinde, özellikle Ramazan geldiğinde bu çağrılma frekansı artıyor. Çağırmak zorunda kalıyorsun. Yemeği yıl içerisinde 10 defa ayda bir düşüyorsa yaptığın iyi bir yemekten hadi götüreyim diye Ramazan'da her gün götürmek mecburiyetinde kalıyorsun. Toplumsal bir kenetlenme sağlıyor. Kokusu kokusuna karışıyor, görüntüsü görüntüsüne karışıyor. Ya en azından pide kuyruğunda beraber bekliyorsun. Komşunla her gün hasbihal ediyorsun. Öbür türlü ayda bir kere asansörde karşılaşıyorsun. Ama akşamları seni o pide kuyruğunda şey yapıyor. Yan yana getiriyor. Hasbihal ediyorsun. Davet ediyorsun.
Tabii şimdi,
sosyal yönü de var yani.
Şimdi bir şey daha var, o da belediyelerimiz falan, Allah razı olsun.
Eyvallah.
Bu iftar çadırları, mahallelerde iftar sofraları falan ne düzenliyor. Ama bunu esasında yine bizim kendi evlerimizde, kendi mahallemizde, komşularımızla bu işi yapmamız esas önemli.
En önemlisi o değil mi abi? En yakın çünkü.
Tabii evliya Allah'tan birisi öyle söylüyor. Aynı sofradan yemek yiyenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur.
Kardeş olurlar.
Çünkü siz komşuları, mahalleliyi aynı sofrada bir araya getirirseniz onları gözde yakınlaştırırsınız. Gözde yakınlaştı mı gönülde yakınlaşırlar. Çünkü gözde yakın olan gönülde yakın olur.
Eyvallah.
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bu sosyal dokumuzun, kardeşliğimizin, birlik ve bütünlüğümüzün perçinlenmesi anlamına gelir. Burada tabii Ramazan'ın da bir lehim işlevi gördüğünü de.
Kesinlikle.
Orucun,
kaynak
tabii
yaptığını.
Bir, kesinlikle. Bağlayıcı ve bu bağlayıcılığımızı birilerinin kezzap dökerek çürütmeye çalıştığı bu sosyal bağları ve kardeşliğimizi yeniden İnşa etmenin, ihdas etmenin, ihya etmenin yolu bu Ramazan'dan geçiyor.
Şimdi abi şeylerde diyorlar ki, böyle çok uluslu şirketlerde, üstelik bunların yapısı, sermaye yapısı da Türk değil yani, yurt dışından ecnebilerin şirket, isim vermeyelim. İki şeyi, aidiyeti artırmak adına diyor, kurumsal aidiyeti, iki şeyi çok önemsiyoruz. Aslında üç şey de, onu da söyleyeyim hadi, üç şey sosyal sorumlu da ekleyelim. Bir, ortak faaliyet yapıyor musun arkadaşınla? Yapmıyorsan diyor git diyor, ben sana bununla alakalı para veriyorum diyor. Git bir Ebru kursuna katıl diyor. O demin dediğin yoga moga bilmem ne falan ıvır zıvırları da söylüyor ama bazı güzel faaliyetler de var. Bunu diyor tek başına yapma. Çalışma arkadaşından, şirketteki bir arkadaşla yaparsan abi ne yapmaya çalışıyor? Duygudaş yapmaya çalışıyor. Ramazan bu saydığımız bütün faaliyetlerle aynı duyguyu paylaştırıyor. Aynı duyguyu paylaşan
empati,
insanlar.
Empati değil mi duygudaşlık?
Aynen.
Evet.
Yani karşıdakinin yerine koyma kendini. Evet. İki evet. Abi. Bir bunu söylüyor. İki, diyor ki birbirinizin ailelerini ziyaret edin. Hatta geçen bir CEO bunu uluslararası bir şeyde söyledi toplantıda. Biraz da güldürdü. Dedi ki akşam yemeklerine dedi birbirinizin ailelerine ziyarete gidin. Hem dedi tasarruf edersiniz, yemeği bedavaya getirirsiniz. Millet bir güldü. Ya bu şaka dedi tabii ama dedi birbirinizi ailece tanımak, o ailenin çocuğunu görmek, ona küçük bir kitap hediyesi götürmek, o iş tecrübesiyle alakalı ona bakıp ya sen aslında şöyle bir şey yaparsın diye onun kariyerinde de tesirli olacak. Bak sekonder, ikincil etkisi dedikleri şeyler niye bilmediğin zaman Münir Hoca'nın kaç çocuğu var, işte İrfan Hocam'ın kaç şeyi var, uzak oluyor. Ama bildiğin zaman onunla alakalı muamele, o dediğin deminki lehim kaynak işi artmış oluyor. Bu sefer o yavrucak çocukluğunda benden bir kitap almış. Büyüdüğü zaman onunla beni ailesine davet etme, evine davet etme ya da gelip ya hocam şöyle bir ev ziyaretinde yok mudur abi hayatımızda böyle? Küçüklüğümüzde bize dokunan, sırtımızı sıvazlayan, başımızı okşayan ya bir şimdi, büyüğümüzün ya, izi yok mudur
ya,
abi?
Tabii ya Peygamber Efendimizin yetimlerin sırtını sıvazlayan, onların yüzünü güldürenle cennette beraber olacağım.
Ya.
Şimdi burada sözümüzün sonuna geldik. Mevlana yine diyor ki bak birileri diyor alt alta dizerseniz hiçbir anlam olmaz. Bir iki olur, iki üç olur, üç dört olur ama.
Topla git.
Gücünüz yetiyorsa birileri yan yana getir.
Yan yana getir.
İki bir yan yana geldi mi iki yapmaz. 11 yapar.
Ya.
Üç tane bir 111 yapar. Dört tane bir 1111 yapar. İşte oruç, iftar sofraları, zekat, fıtra sadakası bunlar toplumumuzu yan yana getirerek birbirleriyle kaynaştırmak ve ortaya çıkan diriliği, biriliği ve iriliği geleceğimizin daha güzel olmasına yönlendirmek.
Eyvallah abi.
Evet Münir'ciğim. Münir'ciğim Allah razı olsun.
En sevmediğim yeni programım bu bitmesin. Sohbet duyumsuz abi senle.
Allah razı olsun. Çok
Allah
teşekkür ediyoruz. Değerli
ben
dinleyicilerimiz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Yani Münir Arıkan hocamızla sohbetimizi istemesek de burada noktalıyor.
Allah razı olsun.
Size hayırlı iftarlar dileyerek hayırların feth olmasını, şerlerin def olmasını,
amin,
gönül muratlarınızın hasıl olmasını dileyerek hayırlı Ramazanlar temenni ediyoruz. Kalın sağlıcakla.